Ayrım 7, sayfa 57. Tüm sinir sisteminin tek yöneticisiydi beyin. Vücutta ne olursa beynin haberi olurdu. Bir terslik olduğunda halletmek, vücuda giren her bakteriyi, virüsü tespit etmek, orduları gönderip imtihan etmek, mutasyona uğramış hücreleri kansere dönüşmeden yakalayıp yok etmek, hepsi beynin görevindeydi. Bedenindeki hayat beynin yönetimindeydi. Ama bu muhteşem mekanizmanın bir zaafı vardı. Üzgün olduğunda yapamıyordu işini. Umarsızlaşıyor, yönetmek zorunda olduğu vücudu ihmal ediyordu. Kanser oluyordu birçokları, üzgün, dikkatli dağılmış beyinleri yüzünden. Hayatı düşündü Deniz, doğal elemenin nasıl da devam ettiğini. Deneyimlerini anlamak yerine kendini kurban ilan edip üzüntüye kapılanların kendi kendilerini imha etmeleri biyolojik olarak doğaldı. Doğal eliminasyondu bu. Beyinleri adım adım sanki devreleri kapatıyor ve deneyiyle baş edemiyorlardı. Öl diyordu bedene. Öl. Belki sonra bir daha doğarsın. Bir daha doğar. Belki o zaman anlarsın. Hayatın sana ne anlatmak istediğini anlayana kadar buradasın. Acıdasın. Gerekirse ölür ve yine doğarsın. Acıyı yenip anlayışa çevirene kadar buradasın. Öfkeyi dindirip, nefreti ezip, hayatı hedefe dönüştürene kadar yoldasın. Duyguları üzülmek için değil, anlamak için yaşadığını fark edene kadar daha çok doğacak ve öleceksin diye düşündü Deniz. Elindeki sopayla her zamanki gibi yere bir daire çizdi. Evren adı verilen bu dev mekanizmanın içinde küçücük bir hücreydi insan. Evren koca bir vücutken dünya adlı organın içinde yaşıyordu. O kadar küçüktü ki neredeyse görünmezdi. İnsan önemsiz miydi asla? Parazit miydi? Kimliğini keşfetmezse evet. Keşfedince ise Tanrı'nın suretindeydi. Cana sahip çıkacak yücelikte ve erdemdeydi. Kimliksizlikti insanı parazitleştiren. Ben olmadan biz olabileceğini sanıp biat eden bakteri kitlelerine çeviren, önüne konulanı sorgusuz izleyen, izlediğinden etkilenip varlığını tüketime adayan, aldığı ayakkabıyla, bindiği arabayla mutlu olabileceğini sanan, sanki hiç yaşamamış gibi ölen zavallı bir organizmaydı. Henüz doğmamış bir şey nasıl yaşasındı? Dairenin ortasında bir çizgi çekti. Hayat da bir daireydi. Zincirleme reaksiyon şeklinde hayattaki her şeyin birbirine bağlıydı ve deneyimin ne kadar çeşitli olursa, yani dairen ne kadar büyük olursa, ortasından geçen çizgi, yani izlediğin yol da o kadar uzuyordu. Ya da yol ne kadar uzarsa dairen o kadar büyüyordu. Gittiğin yolla kapsadığın deneyimin daima orantılıydı. Pi diyorlardı buna matematikçiler. Dairenin ortasında dümdüz bir yol gibi geçen bu çizginin dairenin büyüklüğünü belirleyen çevre uzunluğunun oranıydı pi. Seçtiğin yolun kapsayacağın anlama olan oranı gibi asla değişmeyen bir yanı vardı. 3.14159290. Tarih başlamadan 250 yıl önce Arşimet fark etmişti bu oranı ve Çinli matematikçi 480 yılında netleştirmişti pi sayısını. 94 gün sürmüştü bu yazılım şirketinin pi sayısını sadece ilk 12 trilyon basamağına hesaplayabilmesi. Sonsuz bir sayı nasıl hesaplanabilir ki? Ama insan dediğin şey vazgeçmediği sürece kendini keşfedebilirdi, gelişebilirdi. Öğrenilmesi gereken sonsuz bilginin sonsuz sayısıydı pi, hayat gibi. Hayatın pi'siydi bugün kendisine bu çatıyı getiren. Durumun tetiklediği fark edişlerdi. Acıyı bedenine indiren ama üzüntüsünde kaybolmak yerine anlamayı seçmişti Deniz. Anlamlandırmayı. Hayata odaklanıp varoluşu kitlemişti. İşte o zaman hayatın nasıl da kendisiyle konuştuğunu fark etmişti. Kendini uyuşturarak ettiği ihanetle yüzleşmiş, bilen bir öğretmen olduğunu sanırken aslında nasıl da saklanan bir öğrenci olduğunu fark etmişti. O zaman değil, şimdi acıyla inmişti bilge bedenine. kendisine söylediği her yalanla dövmüştü ruhunu. Nihayet uyandırmıştı onu. Kulaklığını çıkardı, ruhuna akan müzik kesilince ayağa kalktı. Kapsaması gereken anlamlar için gideceği çok yol vardı. Fark ettiklerini fark ettirmek için açmıştı sokağı. İlhamın yayılması gereken yer sokaktı, her sokak. Anlamları forma sokup maddeye indiren kişiydi sanatçı. Her insanın içinde bir sanatçı vardı. Her birimizin anlamları, diğerleri içinde anlaşılır yapabileceğimiz, fark ettiklerimizi fark ettirebileceğimiz bir yeteneğimiz vardı. Bazen bir şarkı, bazen bir tabak yemek, bazen bir ilaç ve daima yaşam. Yaşamayı fark eden için yaşamın kendisi sanattı. Peki neydi sanat? En güzel elmayı yetiştirmek, en güzel böreği yapabilmek, fark edebilmek, dünyayı kurtarabilmekti. Biliyordu. Hissedebiliyordu. Peşinde sanatın diğer dalları da gelecekti. Çiftçiler uyanacak, topraktan can üretmenin farkındalığına varacak, teknolojiye adanmışlar dünyanın kanını, petrolü emmeyi bırakıp galaksinin en muhteşem enerjisi, güneşin hali hazırda dünyayı kucaklayan gücünü depolamaya başaracaklardı. Müzisyenler satmak için değil, anlatmak için kullanacaklardı notaları. Sonra işçiler, onlar en önemlilerdi. Beceriklerini köleliğe değil, gerçek üretime adayacaklardı. Yönetilmeyip yönetime geçtiler mi, bu iş tamamdı. Bir oldular mı, birlik olup birbirlerine ne pahasına olursa olsun sahip çıktılar mı, gerisi mutlaka gelecekti. Üretime geçmek tek hedefti. İnsan üretime geçmeli ve hakiki insana dönüşmeliydi. Ya da bu gezegenin, evrenin cehennemine dönüşecekti. Deniz, hayatta olduğunu hatırlarcasına kendisini üşüten rüzgarda dikildi. Neredeyse zevk alarak manzaraya baktı. Karşısında uyandırması gereken koca bir dünya vardı ama yalnız değildi. Gezegenin her köşesinde kendisi gibi uyuyanlar vardı. Ve bir gün aynı kaynaktan geldikleriyle mutlaka buluşacaktı. Çünkü hayat ne olursa olsun hakiki insanları yaratmak için dizayn edilmişti. Kim ne saçmalarsa saçmalasın, ne kadar saçmalarsa saçmalasın, evrenin evrimi işlemekteydi. İkinci bölüm. Bir sene, beş ay önce durum. Bir, durum. Yıllardır hiçbir şey değişmemişti sanki. Kıyıda top oynayan köylü çocuklara baktı Duru. En son buraya Deniz'le geldiklerinde motorun üstünde yine burada durmuş manzarayı izlemişlerdi. Kitabın içinde bulduğu o fotoğrafın çekildiği yerdi burası. Deniz'le çıktığı ilk tatilin fotoğrafı. Avucun içinde sıkıştırılmaktan önce kırılmış, sonrasında da sakladığı yerde nemlenmiş fotoğrafı çıkardı. Deniz'den geriye kalan tek şeydi bu fotoğraf. İki mektup ve bir CD. Balıktan dönen teknenin yankılanan sesini duydu. Kafasını kaldırıp yaklaşan tekneye odaklandı. Deniz'le daha önce yaptıkları gibi buradan Avrupa'ya geçecekti. Ama önce bir balıkçı teknesiyle anlaşması gerekiyordu. Sonrasında artık Avrupa'ydı. Canın uzanabileceğinden çok uzakta. Nefes alabileceği uzaklıkta. Tekne yaklaştıkça içinde büyüyen umut bir anda kesildi. Gözleri tekneye odaklandı. Kontrolsüz bir şekilde iskelenin ucuna yürüdü. Yaklaşan teknenin arkasında ayakta durmuş, sırtı dönük adamdan gözlerini ayırmadan. Deniz olamazdı bu. Ama bu duruş, içinde doğan bu his, Deniz'den başkasına da ait olamazdı. Hayır, Deniz olamaz diye düşünürken, donduğu yerde, onun olmamasını isterken ve onun olmasını dilerken hemen geri döndü, uzaklaştı. Deniz'in düşüncesinin yarattığı depremi beraberinde adım adım taşıyarak, her adımda daha da bir sarsılarak. Nasılsa yeterince uzaktı. Yaklaşan teklerin sesine son kez istem dışı baktı. Sadece bir andı. Ama sadece Deniz'in hissettirebildiği o hissin içine yerleşmesine yetecek kadardı. 2. Deniz. Tekneden çeviklikle atladı Deniz. Bereketli geçmişti bu sabah. Yarısı kesilmiş damacanadan kırma kovanın içinde, Hakkına düşen balıkları da alıp keyif içinde kulübenin yolunu tuttu. İçindeki acı dinmiş, yerini anlayışa bırakmıştı nihayet. Ruhundaki bu hafifleme savaşların savaşılarak kazanılmayacağına anlamasından mıydı yoksa gelen bahardan mı önemsemedi. Mevsimler gibi insanların da havası ne olursa olsun zamana tabiydi, değişkendi. Toprak yolda yalın ayak yürürken kendini hafiflemiş hissetti. Ama adımları sabırsızdı. Mangalı yakmalıydı. Bu akşam ciddi ziyafet vardı. Kafasını kaldırdığında yolun kenarında bir basamakta oturmuş, ayakları fark etti önce. Sahibini saklayan duvar ve çiçeklerin dışındaki kalmıştı. Ayakların sahibi üzerindeki pardesü, ucu gözüken başındaki örtüsüyle oldukça sıradandı. Ama niye bu kadar tanıdıktı? Bu kadına karşı çok uzun süredir kimseye hissetmediği bir ilgi merak hissetti. Yaklaştıkça yüzünü görmek istedi. Kadın ayaklarını uzattı yola. Kıvırmaktan yorulmuş olmalıydı. Ayak bilekleri ne kadar da ince diye düşündüğü anda durdu. Dikildiği yerde öylece bekleyip kadının yüzünün dönmesini bekledi. Kadın ayağa kalkarken deniz içini buzla dolduran engelleyemediği bir üşümeyle kayboldu önce. Sonra ellerinin titremesi başladı. Elindeki kovanın yere düşmesi ve denizin dönüp gitmesi sadece bir andı. Deniz giderken Duru birkaç adım atsa da adımları peşinden gitmedi. Kalbini parçaladığı birinin kaçmasına izin verecek kadar merhametliydi. Duru ve Deniz. Kan ter içinde eve döndü Deniz. İçine yayılan buzları eritebilmek için köyün arkasındaki dağda yürümüş ve saatler sonra kendine varabilmişti. Kulübesine döndüğünde hava inmek üzereydi. Temkinli bir şekilde eve girince etrafa bakındı. Durumun kendisini bekliyor olabileceğini fikri aklına yayıldı. Ne hissetmeliydi? Öfke, nefret, intikam, hiçbirini hissedemedi. Buz tutan bedeninin ısıtıp çözülmesi gibi tuhaf bir rahatlama dışında. Duru yoktu. Kapının önündeki sandalyeye çöktü. Ruhundaki sancıya odaklandı. Duru'yu gördüğünden beri yine müzik yoktu. Kriz geçirir gibi aceleyle aldı eline defterini, gözlerini kapatıp müziği duymak için kendini zorladı. Tek bir nota bile çıkmadı. Duru'nun duygusundan kurtulduğunu sanmıştı ama hala oradaydı. İçinde, pusuda, sindiği yerde sancıdaydı. Kurtulamamıştı. Gözlerini açtı. Duru tüm yıkıcılığıyla karşısındaydı. Şok içinde ne hissetmesi gerektiğini bilmeden önünde ayakta dikilen Duru'ya baktı Deniz. Yarısı kazınmış asimetrik saçları, yorgunlukla incelmiş, bahar pembeliği sonbahara teslim etmiş soluk tini ve çatlamış dudaklarının kilitli sessizliği. Duru'ysa yaşattığı onca yıkımdan sonra hala tüm kudretiyle karşısında duran Deniz'de kayboldu. Yer yer berelenmiş çıplak ayakları, toprağa bulanıp yıpranmış kıyafeti, uzanmış saçlarının kamuflesinde güneşle renklenmiş teni ve yeşilin sarısıyla buluştuğu gözlerin içindeki küçük adacıkların okyanus baskınlarının fırtınalara dayanmış hali. Bu adam nasıl bırakılabilmişti? Nasıl böylesine acımasız kurban edilebilmişti? Kıpırdayamadı. Sanki kıpırdarsa deniz yok olacaktı. Gözlerinden akan yaşlar içinde hissettiği her duyguyu dışarıya taşırken kıpırtısız sadece dikildi öylece. Denizin adalarla dolu okyanusuyla gözlerinde. Fırtınada kaybolup tsunami ile kıyıya vuran, çölde çiçek açıp buzula kök salan iki kişi. Nefretle ihtiyacın birleştiği yerde birbirlerinin gözlerinin içindeydiler. Deniz ancak bir süre sonra ayağa kalkabildi. Hareket etmesi ne kadar sürdü emin değildi. İçindeki isteğin çelişkisinden hareketsizdi. Duru'ya sarılmakla onu öldürmek arasında beyni karar veremedi. Hissettiği sevgiyle nefret arasında sanki suyun ateşle birleştiği o yakıcı noktada buharlaştı duyguları. Bir küçük adım daha attı Duru'ya. Elini uzattı. Sonra hemen geri çekti. Ona dokunamazdı. Vurabilirdi ama dokunamazdı. Yaşadıklarından sonra ona asla dokunmamalıydı. Bir adım geriye çekti bedenini. Duru'nun yarattığı etkiden çıkması gerektiğini biliyordu. Kollarına aldığı tertemiz kadın değildi o. Sadece bir gölgeydi. Dönüp içeriye girdi. İçeriye girer girmez onun peşinden gelebileceğini düşünüp hemen dışarıya çıktı. Bu küçük odada onunla nefes alamazdı. Duru hala dikildiği yerde kıpırtısız sanki şoktaydı. Çatlamış dudakları kıpırdasalar sessizliğin ağırlığında kaldı. Sesi çıkmadı, çıkamadı. Deniz, ne istiyorsun diye bağırınca sıçradı. Ne diye haykırdı Deniz yine kalbinden çıkan bir sesle. Nefretle sevginin birleştiği bir nefeste. Duru, yardım et diye mırıldandı. Dileyeceği hiçbir özrün kabul edilmeyeceğini bilerek dizlerinin üstünde yere yığılıp ağlamaya başladı. Yardım et. Katilinin yardım dilenmesi karıştırdı Deniz'in ruhunu. Duyguları dev dalgalar halinde vurdu aklının her köşesini. Duru'nun ağlaması, hıçkırıkları iyice yükselirken ne dediği anlaşılmıyordu. Ama kaçmaktan, candan kurtulmaktan, her yere döşenmiş kameralardan, kaybolan tokasından, her yerde aradığı o terliği, kamera odasında bulmaktan, kurulan tutsaklardan, hastanedeki tutsaklıktan, tecavüzden bahsediyordu Duru. Mahvolmuştu. Deniz, Duru'nun hıçkırıklarına karışan kelimelerini dinledi. Bir süre daha. An be an yumuşamaması, ona yaklaşmaması gerektiğini söylerken kendine bir uçurum kenarındaymış gibi temkinlikle. Ama Duru sonunda kafasını kaldırdı. Hayatında gördüğü en samimi olabilecek, en yaralı gözlerle baktı Deniz'e. Hıçkırıklarına dayanmak imkansızdı. Gerçekten yardıma ihtiyacı vardı. Onu burada bulmuş olması zaten tesadüf olamazdı. Evrende tesadüf zaten olamazdı. Mantığını yıkan duygu dalgalarının içinde boğulurcasına, hiç konuşmadan, düşünmeden kendini uçurumdan atarcasına kucakladı Duru'yu. Hiç suratına bakmadan yatağa yatırdı. Bu oda ikisine dardı. Onu yalnız bırakmalıydı. Kendini onun etkisinden çıkarmalıydı. Dışarı çıkmak için doğruldu. Duru onu elinden yakaladı. Bize tuzak kurdu Deniz. İkimizi de diyerek. Deniz bakmak istemiyordu ona. Sesinin tonundan acısını görebiliyordu. Kalbinin yandığını hissedebiliyordu ama ne tuzak kurulmuş olursa olsun kendisine yapılanları hiçbir şey haklı çıkarmıyor, hafifletmiyordu. Tuzaklarla doluydu insan ilişkileri, duygu açları, sahip olmadıkları şeye saldırmak için her köşede pusudaydı. Duru bunu bilmeliydi. Elini Duru'dan gecikmeli de olsa çekerken Duru devam etti. Senin Avrupa'ya gittiğini, evde kızlarla partiler yaptığını söylediler. Derken tutamadı. Deniz kendini dişlerinin arasından kelimeler sızarken. Çocuk musun sen? Kapıyı açıp çıktı. Duru peşinden fırladı. Karşısına geçip içindeki zehri bağırmaya başladı. Bana yaptıklarını, hissettirdiklerini unutma Deniz. Ben bir gün dahi unutmadım. Unutamıyorum. Beni dışlamanı, aptal öğrencilerin senden aldıkları cesaretle bir çete gibi beni ezmeye çalışmanı, beni yaralayan o iğrenç yaratığa Göksel'e sarılmanı, o gece peşimden dahi gelmeyecek kadar beni umursamamanı, yukarıda yanıma bile gelmemeni, her gece kendini uyuşturup hatayı bende bulmanı, beni unutmanı, beni sürekli cezalandırmanı, müziği benden bile saklamanı, o gece, o odada seni beklerken geçirdiğim her saniye beni öldürmeni, hıçkırıklara boğulduğu. Konuşmak istiyordu ama içinden yükselen duygular, gözlerinden yaş, ağzından hıçkırıklarla çıkıyor, nefes almasına izin vermiyordu. Boğulurcasına nefes almaya çalıştı ama alamadı. Hıçkırıklar yükseldi yine nefes yerine. Kriz halinde titreyen, nefes alamayan, bağıra bağıra ağlayan Duru'nun görüntüsü sanki evrenin yıkılması gibiydi. Deniz elini uzattı, dokundu ona. Kendini yok etmek üzere olan bir gezegene atmosfer verir gibi. Duru'nun dokunuşu, hissetmesiyle dönmesi ve kendisine uzanmış eli itmesi, vurması, denizin ittirmesi bir saniyede oldu. Duru bağırırken artık denize saldırıyordu. Her şeyi ama her şeyi bana tercih ettin. Hani beni çok seviyordun? Hani ben en değerlindim? Hani benden daha önemli değildi hiçbir şey? Beni kandırdın, kandırdın. Her şeyi bana tercih ettin. Beni ona sen bıraktın. Deniz tutmak zorunda kaldı Duru'nun kollarını. Onu bu hale kendisi getirmişti. Biliyordu, emindi. Çünkü onu ihmal ettiği her andaydı ona ihaneti. Ayrım sonu.